Ayrım 9.
Ayşen omuzlarını silkmedi ama ne yaparsanız yapınız gibi bir durum aldı. Babasının geleceği haberinden sonra kız şımarmıştı. İç yüzünü dışarıya vuruyordu. Sarışın değil mi? İnatçı, geçimsizdir. Odadakiler cevap vermediler. Onun fikrini bekliyorlardı. Fikri alınamadan karar verilemeyen bir kuvvet, günün deyimiyle bir otorite olmuştu. Düzceli Çiyan. Havadaki elektriği herkesten önce sezen Üftade, işi amma da büyüttünüz diye etrafı azarladı. Elbette hepimiz karşı çıkacağız. Yabancımız mı? Adamcağız trenden iner inmez soyunu sopunu bir arada görürse memnun olur. Erken yatalım. Sabah karanlığı gideceğiz ilk vapurla. Ayşen elindeki modelden başını kaldırmadı. Az sonra odalarında baş başa kalınca karısından neler işiteceğini atabiliyordu. Daima söyledikleri. İşler tıkırında giderken bir aksilik çıkaracak, o zamana kadar yapılanları berbat edecek. Zaten hayatta başarılı olamaması da bundan ileri geliyordu, ağalık taslamasından. Dört öküzü ile iki ineğine baktıkça kendisine bir şey sanan köylü kafası İstanbul'un içinde o kafayla oturuyordu hala. Ertesi sabah ev halkı aralarında gayet neşeli, uysal, tatlı bir ata efendi buldular. Ayşen de güler yüzle kalkmıştı. Dayısına sokuluyordu. Hatta papyon kravatını o bağladı. Havadaki ağırlık dağılmıştı. Ata içinden, "Lodos yaptı bu işi," diyordu. İstanbul'da bir lodos hastalığı vardır. Herkesi aksi lanet eder. Hatta bir gazetede okumuştu. Lodos günlerde çiçek fiyatları yükseliyormuş. Çünkü dükkanlara, satıcılara getirilen çiçekler çarçabuk pörsüyor, diriltmek mümkün olmuyormuş. İnsanları da bitkin hale sokmuyor mu? Hem lodos balığına çeviriyor, hem de güçsüzlük duymasına karşın adamı kavgacı ediyor. Alışveriş, meyhane kavgaları daha çok lodosa rastlar. Belki cinayetler bile. İtalya'da lodos estiği günler işlenen suçların cezasını azaltıyorlarmış. Bak, bugün hava poyraz. Ayşen de ben de neşeliyiz. Kızcağıza yüklettiğim kusurların hepsi geçici. Havaya, lodosa bağlıymış. Damat Atıf'ın daha ilk gününden kazık gibi istasyona dikilip, Yaşar üzerinde kızından dolayı kötü bir etki bırakmasından çekindikleri için, ana kız uyuşmuşlar, kendisini de yola getirmişler, memuriyetini bahane ederek ortalıktan silinmesini temin etmişlerdi. Dün gece ata biraz da Atıf'la beraber gitmenin zararını düşünerek aksilenmişti ya. Tramvaylar işçi ve işçiden farksız memurlarla doluydu. Taksi de yok. Bereket vakit uygun. Yokuş aşağı iniverdiler. Ayşen, insanın kendi otomobili olmazsa boş. Hele bir yağmur başladı mı? Nasıl yürünür buralarda? Diye söylendi. Ata anladı ama cevap vermedi. Kız hiçbir gün bu sabahki kadar güzel, hayır güzelin de üstünde, anlatılması olanaksız bir içim su. Gökten inmiş bir melek. Hepsinden de olağanüstü bir şey, bir harika olmamıştı. Bir balon imiş de elinden kaçıverecekmişcesine, hafif, oynak, ince, aynı zamanda çok tuhaftı. Ataya ipliğini parmağına bağlamak isteği veriyordu. Kopsa uçacak, sallana sallana havaya yükselecek, gözden kaybolacaktı sanki. Taze sonbahar güneşinin pek iyi kurumamış, henüz kırağılı ışığı altında ne temiz tendi o. Çiçeğe, meyveye benzetmenin saçmalığını anlayan ata benzetim aramadı. Elini dokundurmaya bile kıyamayacağı kanaatine vardı. Nerede o yeldirme biçimi manto, siyah başörtüsü? İşte dilediği, düşündüğü 3 haftada olmuş, ilk günü vapurla önlerinden geçen göğsüne yapma çiçek takılı şık bayan kılığına girivermiş. Çünkü Ayşe'nin de mevsimlik tayyörü var, mine çiçekli. Yapma çiçek, ne solar ne pörsür. Dipdiri, taptaze durur, kendisi gibi. Tren görününce sıra ile dizildiler. Durduğu vakit Ayşen camlardan birine doğru koştu. Yataklı vagon penceresinden uzanan ve kıza işaretler eden adamı ata tanımadı. Üftade de. Fakat kuşku yok, Yaşar odur. Yaşar o mu? Hayret. Karşısına geçen hafta akıntı burnu gazinosunda gezgin satıcıyı az çok andıran, paralı olmasına rağmen ködük ve bayağı bir tip çıkmasından korkuyordu. Hep beklemedikleri oluyor bugünlerde. Sürprizler başlamıştı. Ayşen'i ne tasavvur etmişler ne bulmuşlardı. Yaşar da öyle. Bıyıkları tıraşlı, ablak yüzlü, kır saçlı, müteahhit hissini veren kalantor bir adam. Sapasağlam da. Atay ile memleket usulü omuzlardan öper gibi yaparak kucaklaştılar. Kızını Feride ile Çetin'i de öptü. Daha önce Üftade'nin yanına koşmuş, elini sıkmış, saygıda kusur etmemişti. Adam olmuş Yaşar. Terbiye öğrenmiş, insana dönmüş Yaşar. Ata içinden övündü. Bizim soy cevheri, çabuk eğitiliyor, köyümüze şan verdi. Kafile iskeleye doğru yürürken Yaşar gülerek Atay'a dedi ki, kızı niye çevirmişsiniz? Bir Temmuz süslemiş, İstanbulluya döndürmüşsünüz. Dilini düzeltememişti, hatta eskisini de bozmuştu. Bazı güney yöresi ağzı ile konuşuyordu. Hamal fazla para koparmak için gevezelik edince, kızıl kurt, dilin tependen çekile, 2 lira nene yetmez be herif, diye gürledi. Kafile şaşaladı ama ata hamalla göz kaş etti. Ötekine sezdirmeden eline yarım lira daha sıkıştırdı. Tuhafı o hasisliği gösteren Yaşar vapurda çikolatacıyı çağırdı. En büyük paketlerden 4 tanesini alıp etrafındakilere dağıttı ve fiyata itirazda bulunmadı. Ata anlıyor, hamalla mücadele eski hayatının alışkanlığındandır. Fakat çikolata yeni yaşantısına giren bir lükstür. Bunun hesabına bakılmaz, istenilen verilir. Hangi otelde oda tutulduğunu sormuş, yeri hakkında bir fikri olmadığından köprüde şöyle demişti. Hanım yenge ile çocuklar doğru eve dönsünler. Biz ata dayı ile bir kelle otele gidek hele. Akşama Allah gün baylığı versin, siz de buluşuruz. Ayşen hafifçe somurtarak, baba dedi, ben oteli göreceğim, çok güzelmiş, asansörü de varmış. Yaşar yumuşadı. Eh sen geliver, dayınla dönersin. Üçü bir taksiye binip uzaklaşınca köprü üstünde kalanlar bir süre konuşamadılar. İlk ağzını açan Feride oldu. Ben demedim miydi, bu kızdan hayır gelmez, bizi zaten küçük görmeye başlamıştı. Yanına yakıştıramıyordu. Neydi o Arnavut köyünde evine gittiğimiz sokak süprüntüleri? Onlara bayıldı, kucaklarına çıkacaktı aşiftelerin. Üftade müthiş bir yalnızlık hissetmişti. Çevresinde öyle bir şey eksilmişti ki para dolu çantası aşırılsa, dönüşte evini yanmış görse ancak bu kadar boşluk duyabilirdi. En kalabalık saatinde köprü üstü ok meydanı idi. Sanki Ferideciği haklı. Ayşen kendileriyle oturacak, bağdaşıp kalacak yaratılışta değil. Ne yapıp ne etmeli ki ona yaranabilsinler? Haklı görmesine rağmen kızını azarladı. Çok bilmişlik taslama, başın ne, yaşın ne? Şu tramvaylardan birine tıkılalım da eve kapağı atalım. Benim de bir bildiğim vardır elbette. Atay Efendi bu sahneyi öğle üstü dönüşte karısından dinledi ama önem vermedi. Çünkü otelde ne oteldi burası? Yaşar projesini anlatmıştı. İstanbul'da bir apartman tutacaktı. Aslında alımsız oğulları bulmuşlardı bile. Kendisi 2'de 1 öteye beriye koştuğu, gurbet illerinde dolaştığı için apartmanda kızını yalnız bırakamazdı. Atay Efendi ile yengesi geçici olarak oraya taşınırlardı. Feride ile kocası Gedikpaşa'da kalırlardı. Ayşen'e uygun bir koca ve kendisine de uygun bir avrat buluncaya kadar. Üftade telaşla sordu. Hemen evlenecek mi? Niyeti öyle. Ha, Düzce ve Adapazarı'nda Ayşen'i isteyenler çok olmuş. Hem de çift çubuk, han hamam sahipleri. Kısmetini İstanbul'da arayacakmış. Hariciyeci olsun diyormuş. Dans dersi alacak. İngilizce de öğrenecekmiş. Ne buyurursunuz? Zaten dans bilirmiş, ilerletecekmiş. Üftade apartmana yerleşmek, uzun da sürmese bir süre Beyoğlu'nda apartman safası sürmek sevinciyle Ayşen'i savundu. Öğrenir, oynar ya dedi. Bugün bakkal çırakları dans dil biliyor. Dışişleri memuru karısı olup devlet kesesinden memleket memleket dolaşmak, dünyayı görmek de hoş doğrusu. Allah muradına göre versin. Akşama atanın gösterisiz evinde bir sofra donatıldı. Sanki etrafı kasıp kavuran savaş yerine dünya sonsuz barışa, sonsuz bolluğa kavuşmuştu. Özellikle Yaşar şerefine tabak ve bardak takımları da alınmıştı. Piyasada en pahalı mal da o sırada bunlardı. Feride'nin dediğine göre Ayşen otelde kaşla göz arası babasından gene para koparmıştı. Berin Hanım'la buluşup kürk alacakmış. Onun bir kürkçüsü varmış da. Ata, o kadınla görüşüyor mu? Geldiler mi bize? Diye sorunca kızı dedi ki, dün mektup yazdı. yarın Beyoğlu'ndaki süslü muhallebicide buluşacağız. Geçen gün bir ara uğramışlardı. Sen artık atölyeye gitmiyor musun? Vakit mi var baba? Hem gerek de yok, hamdolsun. Ayşen sofra başında oteli anlattı. Anlatırken iri kırmızı halkalı ve simsiyah bebekli gözleri cıvıl cıvıl parıldıyordu. Bir düğmeye basıyormuşsun uşak, öbürüne basınca hizmetçi kız geliyormuş. Banyosu yere gömmeymiş, musluklardan sıcak sular akıyormuş ve neler neler. Yaşar bunları sanki oteli de banyosunu da kendisi yapmış ve yaptırmış gibi zevkle dinliyordu. İçinde oturuyordu ya. Sonunda, "Onlar bir şey mi?" dedi. "Siz Mısır'dakileri görseniz." Anlatma sırası kendisine gelmişti. Dayısı oğlunun konuşması Atay'a şehir tiyatrosu komedi bölümünde taklitli bir piyes dinliyormuş etkisi yapıyor. O ne acayip deyimlerle dolu anlatışlar. İkide bir şaştığı bir şeyi söylerken "Aklımın bardağı kırıla yazdı." diyor. Bu sözü de nereden çıkarmış? Mengende söylenmez. Yemeğin yarısına gelmişlerdi. Yaşar kol saatine göz attı, kalktı. Alımsız oğulları Taksim'deki camlı gazinoda bekliyorlarmış. Gitmeye mecburmuş, iş konuşacaklarmış. Zaten taksi kapıda duruyordu, savmamıştı. Oraya aileler de gelirmiş. Yarın ben size akşamüstü otomobil yollarım, gazinoda oturur, yer içer, eğleniriz, dedi. Uğurlamak için evin kapısı açılınca içeriye mahallenin radyo sesleri dolarken dışarıya da alt katın wattları 25'likten 60'a çıkarılmış ampul ışıkları vurmuştu. Sokağın en aydınlık, işlek ve kapısından giren paket, nevale, iyi giyinmiş kadınlarla en gözde evi Atay Efendi'ninki olmuştu. Hele bu kapıdan fidan boylu, incecik belli, şebboy kokulu, siyah göz bebekleri mercan yuvarlaklarla çevrelenmiş bir sarı papa girip çıkıyordu ki, şu verim, bolluk, aydınlık ve neşe onun becerisi idi. Ata meğerse o gün eve Adapazarı treninden bir peri kızı yakalayıp getirmişti. Köylü kılığına girmiş bir peri. İçeri girince kabuğundan sıyrılmış, masallardaki gibi göz kamaştırıcı bir güzellikle başlarına dikilmiş, elini şöyle sallayınca gök kapıları açılmış, her yön ışığa, iyiliğe boğulmuştu. İkinci bölüm. Pavyona giden kız. 1. Dayı, gazeteni bırak azıcık gel yanıma. Gel de meydanın güzelliğine bak. Atay Efendi, krom emaden çubuklardan yapılmış, görünüşte sağlamlık hissini vermeyen, fakat şimdiye kadar hiçbir kazaya sebep olmadığına göre, çok hesaplı yapıldığı kuşku götürmeyen koltuktan kalktı, balkona doğru yürüdü. Taksim tramvay durağındaki kumbara biçimi saat 7:10 geçiyor. Buranın en kalabalık zamanı. Ata sokak saatlerinin hiçbirine güvenmezdi. Şimdi ne gideceği yer, ne beklediği biri olmadığı halde gerekmiş gibi saatine baktı. İkisi arasında 3 dakika fark buldu. Sütun üstündekini düzeltemediğine canı sıkıldı. Her zaman böyle olurdu. Sokak ve iskele başı saatlerini cebindekine uyduramadığına üzülürdü. Gücü yetse, olanak bulunsa merdiven dayar, çıkar, ayarlardı. Ayşen balkonun tıpkı salondaki maden takımlar gibi güven vermeyen incecik demir korkuluğuna dayanmış caddenin mahşer halini seyrediyor. Yağmur çiselediği için asfalt alan son günlerde lambalara arttırılan ve ampulleri büyütülen elektrikler altında aydınlanmış. Otomobiller sanki ters dönmüş bir başka otomobili ve insanlar ayakları havada yürüyen başka bir insanı da çekip götürerek gidiyorlar. Yoldan ne geçiyorsa çift. Ama kol kola yan yana değil de ayak ve alt taraflarından birbirlerine kenetlenmiş durumda. Lokanta vitrinlerinde kuyruk kuyruğa duran istakozların dikey şekilde hareket halinde koşuşanları. Artık ata bir zamanlar gördükçe imrenip yutkunduğu o kıymetli etlerini kırmızı zırhlarla saklayan deniz yaratıklarına eski gözle bakmıyor. Çünkü istakozu Ayşen de seviyor. Seviyor mu yoksa lüks yemektir diye şatafatına mı kapılıyor? Kendisine ne? Her gittikleri lokanta ve gazinoda kesinlikle ısmarlıyor. Çevreden bakışmalar hoşuna gidiyor kızın. Zaten garsonların dolu istakoz tabağını taşırken ve masaya koyarken takındıkları tavır bambaşkadır. Sanki vezaret menşuru, vezir atanma fermanı getiriyorlar. Getirilirken müşteriler ayağa kalkacak. Bir taraftan bandomuzu kaçalarken ısmarlayanlar onu öpüp başlarına koyacak. Eskiden vezir rütbesi alanların konaklarında saraydan menşur getirildiği gün bir tören yapılırdı. Askeri mızıka çağırılır, yeni vezire padişah fermanı tantana içinde verilirdi. Atanın paşası vezirliğe böyle yükselmişti. Fakat Sultan Hamid'in son senelerinde o rütbe bile ortaya düştüğünden menşur okunma adeti yasak edilmişti. İşte nereden nereye, Yaşar'ın tuttuğu görkemli apartmanın balkonuna çıkıp da asfalt alanı seyrederken aklından bunları geçiriyor. Ata ile Üftade kararlaştırıldığı gibi Ayşe'nin koruyucusu olarak Üstün Palas apartmanının 3. katında oturmaktadırlar. Yaşar'ı pek saymamalı. Çünkü İstanbul'dayken gece yarısından sonra gelip sabah karanlığı sokağa fırlıyor, çok kere seyahattedir. Gedikpaşa'daki evde kalan Feride kendine göre bir çevre yapabildi. Kocası memuriyetini bırakmış, Yaşar'ın sermayesiyle işleyen atelyenin başına geçmişti. Telden çivi ve iğne imali işi umulmadık kar getiriyor. Atanın asıl şaştığı nokta, Atıf'ta kendini birdenbire gösteren tüccarlık yeteneği. Bir tezgah daha kurmuş, piyasaya acayip maddelerden dökülmüş bardak, kadeh, fincan türü darlığı duyulan eşya sürmekte. 1'e 500 kazanmaktadır. Zihnindeki bu geçit resminden sonra, ''Kızım gir içeri, Poyraz esiyor, hava karlayacak.'' diye sevecen sesiyle Ayşe'ni salona çağırdı. Evet, işte elektrik fanuslarının etrafında henüz tamamıyla dolgunlaşmamış, beyazlanmamış ufak tefek zerrecikler uçuşuyor. İlk kar başladı. Ata bunu defterine kaydedeceği için aklında tutacak. Hava değişmelerini cebinde taşıdığı takvimi ragıba geçirmek adetidir. Ayşen seyrine cam ardından devam ediyor ve diyor ki, ''Sahi dayı, kar yağıyor. Yılbaşı gecesi de yağsa bari. Yağmasını neden istiyorsun? Gazinoya gideceğiz o gece ya. Karlı havaya rastlarsa daha zevkli olur. Kar yeni kürkümün üzerinde ne güzel durur.'' Çıkarırken William Light'ın son filmindeki gibi yerlere dökülür. Kibarca kürk çıkarmanın usulünü bu filmden öğrendim. Sana göstereyim mi dayı? Gidip giyeceğim. Kapıdan girerken alacağım pozu, kürkü omuzlarımdan kaldırıp kanepenin üzerine nasıl atacağımı seyret. Ata Efendi dikkat kesildi. Gözlerini Ayşe'nin az sonra gireceği kapıya dikti, bekliyor. Karısı apartmana uğrayan Feride ile Gedikpaşa'ya gitmişti. Bu gece eski evde kalacak, ara sıra orasının özlemini duyuyor. Her uğrayışında babasının kulağına yeni bir haber veya dedikodu ulaştıran Feride, Beyoğlu'nda Ayşe'ne bir lakap taktıklarını söylemişti. Kendisinden bahsederken sarı kız diyorlarmış. Öyle sükse yapıyor, kadın erkek herkes kızı öyle beğeniyormuş ki. Feride'nin azıcık anlamlı bir dudak hareketiyle verdiği bu haber Atay'ı hem kızdırmış hem de memnun etmişti. Kızması at takılmasını sevmediğinden. Çoğunlukla kötü yoldakiler o gibi isimlerle anılır. Hatta eskiden işitmişti, cihan yandı, kaymak tabağı türünden bayağı takma adlı fahişeler varmış. Mütareke devrinde de bir şişli yıldızı türemişti. Boyabat'tan gelen bir kız. Dostu otomobilde vurup öldürmüştü zavallıyı. Şimdi de at takılanlar yok mu? Fakat aile kızlarına, kadınlarına da eskiden güzelliklerinden dolayı at takılırdı. Mesela hangi paşanın geliniydi o? Unutmuş, çok hoş bir hanımefendiydi. Onu da İstanbul'un kibar hovardaları aralarında Mahı Taban, parlayan ay, parlak ay diye anmazlar mıydı? Ayşe'ne de sarı kız diyorlarmış. Doğru, kız hakikaten bu isme değer. Sarı kız mı? Sarı kız. Altın sarısı kız. Ata Efendi geçirdikleri senenin muhasebesini yapıyor. Acemilik ve kararsızlık devri pek de kısa sürmemişti. Önce Yaşar apartman tutma işini uzatmış. İki defa uzun sefere çıkmış ancak 4 ay önce Üstün Palas'taki daireyi eşyasıyla bir konsolostan kiralamıştı. Kışın Gedikpaşa'da bolluk ve eğlence içinde yaşamışlardı. Ama öyle büyük gazinolara, akşam yemeklerine, balolara filan gidememişlerdi. Çoluk çocuk birbirine uymayan insanlarla yapılacak işler değildi bunlar. Evdekiler konserlere, sinemalara, tiyatrolara, fındık fıstık gecelerine dadanmışlardı. Ayşen de o kadarla avunmuştu ve oralarda yeterli dersler almıştı. Yazın denizi tutturdular, plaj plaj gezdiler. Rüştü ile 2 defa kotra sefası da yapıldı. Günler bir gürültü, bir patırtı içinde geçip gitti. Her gezinti sonunda Üftade, Ayşen nerede görünürse dünyanın gözü üstümüzde, diyor. Fakat kızın ağırbaşlılığı karşısında çurçur balıkların, yani parasız pulsuz gençlerin şaşıra kaldıklarını söylüyordu. Düştü de şaşalamış ya. Planını değiştirmiş, koruyucu bir durum almış. Hatta terbiyesini bile takınmış. Ciddi görünerek göze girmeye çalışıyormuş. Apartmana taşındıktan sonradır ki Ayşen birdenbire çevresini ve eğlence şekillerini değiştirmişti. Artık önüne gelen sinemaya değil, en iyilerine gidiyordu. Ayaspaşa'daki bahçeli pastacıda Berin ile çay içiyor, büyük otel ve gazinolarda yemek yemeye çalışıyordu. İşte artık alıştığı için ve daha da alışmak maksadıyla dayısını Taksim gazinosuna sürüklüyor. Doğrusu alışmalı, düzeyini yükseltmeliydi. O daha iyisine değerdi. Başını çevirmeyerek düşünmesine epeydir devam ederken ayak sesleri duydu. Kapı açılıyor. Ayşen. Hayır, sarı kız. Sırtında parıltısı bile gözlerini ısıtan siyah bir kürk içeri giriyor. Beyaz elbisesinin etekleri kürkten taşmaktadır. Başına da beyaz bir şey sarmış, şöyle çene altından tutturulmuş. Ne yapacak bakalım? Yüzü olabildiğinden ciddi, başka türlü yürüyor. Yürüyor ve omuzlarından kolsuz pelerin, şal, maşlah imişçesine kolaylıkla, zarafetle kayan bu kürkü güzel bir jestle bağışlar gibi atıyor. Eli Atay'a doğru, kalkma dur anlamına bir işaretle uzanıyor. Diyor ki, sevgilim, ayaklarına kapanmaya geldim.